Ayrım 3.
4. Üstad Çunkunk hakkında konuşuyordu. Dedi ki, benekli ineğinin kırmızı boynuzlu buzağısı olduğu zaman halk onu kullanmak istemese de dağların ve nehirlerin ruhları onu geri mi çevirecek? 5. Üstad dedi ki, Hui erdemliliğe aykırı hareket etmemek için 3 ay düşünürdü. Diğerlerine gelince, onlar ya bir gün ya da güçleri yeterse bir ay düşünebiliyorlardı. Daha fazla değil. 6. Qi Kong Tuzu, Chung Yu'nun yönetim işlerinde görevlendirilmesinin uygun olup olmayacağını sordu. Üstad dedi ki, o karar vermek için acele etmez. Yönetim işinde nasıl bir güçlükle karşılaşabilir ki? Peki Tuzu diye devam etti soru. O da yönetim işi için uygun mudur? Üstad Tuzu akıllı bir adamdır. Görev almasından fayda vardır dedi. Kong yine sordu. Peki Chiyu, o da mı uygundur bu işe? Üstad, Chiyu yeterlilik sahibi bir adamdır dedi. Yönetim içinde nasıl bir güçlükle karşılaşabilir ki? 7. Qi aşiretinin reisi Mintuzu Qian'den Pi eyaletine valilik yapmasını istedi. Mintuzu Qian bunu şöyle cevapladı. Lütfen bu teklifi benim adıma geri çeviriniz. Eğer bana bir kişi daha gönderilirse şüphesiz o zaman ben çok uzakta olacağım. Ven Irmağı'nın kıyılarında. 8. Po Niu hastalanınca üstad onun halini görmeye gitti. Elini alıp pencereye doğru tutunca dedi ki, onu kaybediyoruz heyhat. Tanrı'nın isteği buymuş. Böyle bir adam bu hastalığa tutulsun. Böyle bir adam bu hastalığa tutulsun. 9. Üstad dedi ki, Hui ne kadar da değerli bir insandı. Bir tas pirinç, küçük bir kadeh içki, fakir bir kulübede yaşardı. Başkaları buna dayanacak güç bulamazken, Hui coşkusunu hiçbir zaman kaybetmezdi. Ne kadar da değerli bir insandı Hui. 10. Yan Chiyu şöyle dedi. Efendim, öğretilerinizden zevk almadığımdan değil ama kendimi yeterince güçlü hissetmiyorum. Yeterince güçlü olmayan kişi dedi üstad, yarı yolda vazgeçen kişidir. Oysa sen önündeki yolu çizmişsin bile. 11. Üstad Tuzu Hisaya dedi ki, soylu bir talebe ol, aşağılık insanlar gibi değil. 12. Tuzu Yu, Wu şehrinin valisiyken üstad ona şunu sordu. İyi adamlar toplayabildin mi? Bir tek Tan Tai, Mie Ming var diye karşılık verdi Tuzu Yu. Öyle bir insan ki yürürken sağa sola asla bakmaz ve yanıma kamu işleri haricinde gelmiş değildir. 13. Üstad dedi ki, Meng Qi Fan kendisiyle övünmez. Sadece bir yarışta rakiplerine geçilmiş ve çit kapısından girmek üzereyken atını kamçılayıp sonuncu olmak benim suçum değil ama neyleyim ki atım gelmedi demiştir. 14. Üstad dedi ki, tapınak reisi Tuo'nun itinası ve Sung prensi Chao'nun güzelliği olmadan bugünkü nesli doğrultmanın imkanı yoktur. 15. Üstad dedi ki, dışarı çıkabilir misiniz kapıyı kullanmadan? O halde insanlar yolu neden takip etmesinler? 16. Üstad dedi ki, doğa eğitimin önüne geçerse bir dağ adamı yetiştirmiş olursunuz. Eğer eğitim doğanın önüne geçerse katip yetiştirmiş olursunuz. Doğa ve eğitim doğru oranlarda harmanlanabilirse ancak o zaman üstün özellikleri olan insanlar yetiştirebilirsiniz. 17. Üstad dedi ki, İnsanoğlu doğruluk üzere dünyaya gelmiştir. Bu olmadan hayatını kurtarması olsa olsa bir şans eseridir. 18. Üstad dedi ki, hakikati bilenle onu seven birbirine denk değildir. 19. Üstad dedi ki, kabiliyeti ortalamanın üstünde olan insanlarla yüksek konular konuşulabilir ama ortalamanın altındakilerle insan önemli konuları konuşamaz. 20. Fan Qi erdemliliğin ana ilkesini sorunca üstad dedi ki, bir insanın kendisini cömertçe insanların hizmetine adaması ve göçüp gitmiş ruhlara hürmet ederken onlardan uzak durabilmesi erdemlilik olarak kabul edilebilir. Şekirt erdemlilik hakkında sorunca üstad onu şöyle cevapladı. Erdemli kişi ne kadar zor olursa olsun hizmeti öne koyar. Ondan ne fayda temin edeceği ise daha sonra düşünülecek bir meseledir. İşte buna erdemlilik denilebilir. 21. Üstad dedi ki, zeki insanlar sudan, erdem sahipleri tepelerden hoşlanırlar. Zeki insanlar yerlerinde duramazken erdemliler sükunet içindedir. Zeki insanlar hayattan zevk alırken erdemlilerse onu uzun yaşar. 22. Üstad dedi ki, bir ıslahat yapılsaydı Qi eyaleti Lu standartlarına yetişebilirdi. Ama Lu'da ıslahat yapılsaydı o ideal devlet seviyesine yetişirdi. 23. Üstad dedi ki, artık taş olarak iş görmeyen köşeli taş. Ama ne taş, ama ne taş. Burada Konfüçyüs kendisini kullanılsa çok işe yarayacak olan ama kullanılmayan bir taşa benzeterek üzüntüsünü dışarı vuruyor. 24. Tsaevo şöyle sordu. İyiliksever birine kuyuda biri var denilse acaba onu çıkarmaya iner mi kuyuya? Niye öyle davransın ki diye cevap verdi üstad. Belki kuyudaki yüce bir kimsedir ama öyle bir kimse oraya kendini atmış olamaz. Onu oraya biri atmış olmalı. Yoksa söze kanıp oraya girmiş olamaz. 25. Üstad dedi ki, okuya okuya şiiri iyice içine sindiren ve güzel ahlak sınırları dışında bir şey öğrenmeye çalışmayan talebe kolay kolay doğru yoldan ayrılamaz. 26. Üstad Nantuzu'yu görmeye gittiğinde Lu memnuniyetsizlik gösterdi. Bunun üzerine Aziz ona dönüp şöyle dedi. Eğer yanlış bir şey yapmışsam Tanrı beni kabul etmesin. Tanrı beni kabul etmesin. 27. Üstad dedi ki, altın yola uygun erdem ne mükemmel bir şeydir ve insanlar arasında ne kadar az rastlanılan bir şeydir. 28. Tuzukung dedi ki, halka armağanlar verip onlara yardımda bulunan bir kişi için ne dersiniz? Ona iyiliksever bir kişi denilebilir mi? Üstad bunu şöyle cevapladı. Ona neden iyiliği yakıştırıyorsunuz? O yoksa kutsal kişilerle aynı özelliklere sahip değil mi? Hatta Yao ve Shun, iki büyük üstad bile kendilerini bu konuda yetersiz hissetmişler. İyiliksever dediğimiz kişi kendisiyle birlikte başkalarını da yetiştirmek ister. Kendi bilgilerini geliştirirken başkalarını da aydınlatmak ister. Başkalarına karşı tavırlarımızla içimizde olup bitenler arasında gerçek bir paralellik olması işte buna iyilikseverliğin kaidesi denilebilir. 4. Cilt 8. Kitap Üstadın Şahsiyetine Dairdir 1. Üstad dedi ki, bir kurucu olmaktan çok bir nakledici olarak ben eskiye inanan ve eskiyi seven biriyim. Bu sayede ancak kendimi bizim eskilerden değerli ihtiyar Peng ile karşılaştırmaya cesaret edebilirim. Peng 700 yıl yaşamış bir devlet memurudur. Konfüçyüs burada alçak gönüllü davranıp kendini bir azizle bile karşılaştırmıyor. 2. Üstad dedi ki, sükunet içinde bilgi edinme, zevkle ve usanmadan öğrenme meselesinde bunlardan hangisi yakıştırılabilir bana? 3. Üstad dedi ki, karakter sağlamlığında ihmal, öğrenmede her şeyi yerli yerince ve tamamen yerine getirme, kabul edilen vazifeyi görmede beceriksizlik, kötü taraflarımı düzeltmeye güç yetirememek, işte bunlar beni üzen şeylerdir. 4. Üstad boş vakitlerinde rahat davranır ve neşeli bir sükunete bürünürdü. 5. Üstad dedi ki, ne kadar kötü bir duruma düşmüşüm, ne kadar uzun zamandır rüya görmedim, çağ dükünü gördüm sadece. 6. Üstad dedi ki, zihnini doğru yola yönelt, ahlaki karakterinle ona sıkıca tutun, başkalarına ilgiyle yaklaşırken onu takip et, nezaket sanatlarında, eğlencelerde, üretkenliğini elden bırakma. 7. Üstad dedi ki, derslerim için kuru bir et parçası getiren birine bilgi vermekten hiçbir zaman çekinmedim. 8. Üstad dedi ki, cömert olmayana öğretecek bir şeyim yok, derdini anlatamayana da derman olamam. Kendisine bir açıyı gösterdiğim kişi bana 3 değişik açı getirmiyorsa dersimi tekrar edemem. 9. Üstad yas tutan birinin yanında yemek yerken asla yemeği tamamen bitirmezdi. Yas tuttuğu gün boyunca şarkı okumazdı. 10. Üstad Yan Yuan'a dedi ki, göreve çağrıldığın zaman işlerini ihmal etme, çağrılmadığın zamansa dinlen. Bunu yalnız sen bir de ben yapabiliriz. Tuzulu bunun üzerine dedi ki, devletin ordularına komutanlık yapacak olsanız yanınıza kimleri alırsınız? Üstad bunu şöyle cevapladı, silahsız olarak kaplana saldıranı, ırmağa kayıksız geçmeye kalkanı ve öleceği için hiç tasalanmayanı almam yanıma. Benimle gelecek insan sorumluluktan anlayan ve hazırladığı planları severek yerine getiren bir insandır. 11. Üstad dedi ki, zenginliği elde etme konusunda arabacılık yaparak bile olsa başarıya ulaşacağımdan emin olsam bunu yapardım. 12. Üstadın büyük ihtiyatla yaklaştığı olaylar şunlardı. Oruç, savaş, hastalık. 13. Üstad Çi şehrindeyken Şah müziğini duydu ve bunun üzerine 3 ay yemekten kesildi. düşünmüş değildim dedi bir gün müziğin bu kadar mükemmel olabileceğini. 14. Yan Yu şöyle sordu. Üstadımız Wei prensini mi tutuyor? Tu Zukong ah dedi. Ona bunu soracağım. İçeri girince şöyle sordu. Po Bir ve Shu Qi nasıl insanlardı? Cevap eski zamanların değerli insanlarıydı şeklinde oldu. Yaptıklarından pişman olurlar mıydı diye yine sordu Tu Zukong. Üstad o zaman dedi ki onlar insaniyeti aradılar ve ona göre hareket ettiler. Ne diye pişman olacaklardı ki? Tu Zukong bunun üzerine dışarı çıkıp şunu söyledi. Üstad prensin tarafını tutmuyor. 15. Üstad dedi ki yiyecek pirincim, içecek suyum ve kolumu dayayacak bir yastığım var. Bunlarla mutluyum ben. Zenginlik ve şeref doğru yolda kazanılmadıktan sonra benim için uçuşan bulutlar gibidirler. 16. Üstad dedi ki, ömrüme bir ömür daha katılmış olsa bunun 50 yılını I Ching üzerinde çalışmaya verirdim ve böylece hata işlemekten korurdum kendimi. Konfüçyüs, astrolojik metafizik kitabını yani değişimler kitabını kastediyor. 17. Üstadın en çok konuştuğu konular şunlardı. Şiir, tarih ve ayinlerin yürütülmesi. Üstad bunlar üzerinde sebat etmiştir. 18. Şeydükü Tuzulu'ya Konfüçyüs hakkında ne düşündüğünü sordu ama Tuzulu ona bir cevap vermedi. Niye şunu söylemedin dedi Üstad. O mütevazi bir insandır. Ders verirken yemek yemeyi bile unutur. Üzüntülerini neşesiyle dağıtır ve yaşlandığını anlamayan bir kişidir. 19. Üstad dedi ki, ben doğuştan bilgi sahibi biri değilim. Eskiyi seven, onu aramayı zevk edinmiş biriyim. 20. Üstad ruhlar, doğaüstü varlıklar ve kanunsuzluk hakkında kimseyle tartışmazdı. 21. Üstad dedi ki, üç kişiyle beraber yolculuk ederken onlar sanki benim öğretmenimmiş gibi davranmalıdır. Ben onların iyi taraflarını bulur ve ona göre davranırım. Onların kötü tarafları varsa bunu da düzeltmeye çalışırım. 22. Üstad dedi ki, Tanrı bana içimdeki erdemi bağışladı. Huan Tui, o bana ne yapabilir ki? Huan, Konfüçyüs'ten nefret eden, ona tuzak kuran bir askerdi. 23. Üstad dedi ki, şakirtlerim, bende sırlı bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Sizden sakladığım hiçbir sır yoktur. Size bilmediğim hiçbir şeyi yapmam. Gerçek, Chiyu, sizlersiniz. 24. Üstadın öğrettiği dört şey şunlardır. Edebiyat, ahlak, sadakat ve doğruluk. 25. Üstad dedi ki, kendisine ilham edilmiş birini görmek bana göre değil. Soylu biriyle birlikte olursam ne mutlu bana. Üstad devam ederek dedi ki, gerçekten iyi bir insan görmek bana göre değil. Ne istediğini bilen birini görsem bu da bana yeter. Boş fakat doluymuş gibi gösteriyor. Hiçbir şey yok fakat varmış gibi gösteriyor. Sıkışmış bir durumda fakat serbestmiş gibi gösteriyor. Böyle yapan insanların ne istediklerini bilmeleri ne kadar da zor. 26. Üstad yalnız bir sicimle balık avlardı. Hiç ağ kullanmazdı. Uykusunda bir kuşa asla nişan almazdı. 27. Üstad dedi ki, ne yapacağını bilmeden hareket eden insanlar vardır herhalde. Fakat ben onlara benzemem. Ben çok dinleyip bunlar arasından iyileri seçer ve takip ederim. Çok seyrederim ve gördüklerimi değerlendiririm. Bu felsefi bilgiden sonra gelen en iyi şeydir. 28. Hu Xiang halkı ile konuşmak zordur. Onlardan bir genç üstadla görüştü. Şakirtler buna şaşırdılar. Onların bana yaklaşmasını isterim dedi üstad. Ancak benden uzaklaştıkları zaman yapacakların sorumluluğunu üstüme alamam. Neden bu kadar sert davranmalı? Eğer bir insan bana temiz olarak gelirse onu temiz olarak kabul ederim. Fakat geçmişte kalan kötü işlerinin sorumluluğunu kabul etmem. 29. Üstad dedi ki, erdemlilik ulaşılmaz bir şey midir? Erdem için taş yontuyorum ve bak erdem nasıl da elimizde. 30. Çendere Beyliği'nin Adalet Bakanı Konfüçyüs'e Dük Chuan'un ayin kurallarını bilip bilmediğini sordu. Evet bilirdi diye cevapladı Konfüçyüs. Konfüçyüs gittikten sonra bakan Wu Ma Qi'yi selamladı ve yaklaşıp şunu söyledi. Soylu bir insanın tarafgir davranmayacağını duymuştum. Soylu insan yine de tarafgir olabilir mi? Dük Chuan kendisiyle aynı soyadını taşıyan Wu ailesinden kız aldı ve ondan Wu Meng Tuzu, Wu'ların büyük kızı şeklinde bahsetti. Eğer Dük kuralları biliyorsa bunları bilmeyen kim vardır? Wu Ma Qi bunu üstada bildirdi. Üstad o zaman dedi ki, ''Ben talihliyim. Bir hata yaparsam halk onu mutlaka bilir.'' Konfüçyüs burada kendisini eleştiriyor. Zira zamanın Çin geleneklerine göre aynı soyadı taşıyan iki kişinin evlenmesi yasaklanmıştır. 31. Üstad şarkı söyleyen biriyle birlikteyken eğer o kişi güzel şarkı söylüyorsa şarkıyı tekrarlatır ve kendisi de eşlik ederdi. 32. Üstad dedi ki, ''Edebiyatta belki başkalarıyla aynı seviyedeyim. Fakat soylu bir hayat yaşamaya gelince ona henüz ulaşmış değilim.'' 33. Üstad dedi ki, ''Azizlerle ya da erdem sahibi olanlarla kendimi nasıl karşılaştırabilirim? Benim için kendisini tatmin etmeye çalışan, bıkmadan usanmadan başkalarını eğiten biridir denilebilir. Hepsi bu.'' Ve bu da dedi, ''Kung Si Hua, biz şakirtlerin öğrenemediği bir şeydir.'' 34. Üstad bir gün çok kötü hastalanmıştı. Tuzulu ondan dua etmesini rica etti. Bunun üzerine üstad dedi ki, ''Böyle bir şey yapabilir miyim?'' Tuzulu cevapladı, ''Yapabilirsiniz. Ölülere metiye bahsinde denilmiştir ki aşağı ve yukarı dünyadaki ruhlar için dua edilmiştir.'' Üstad dedi ki, ''Benim duamsa çok önceden yapılmıştır.'' 35. Üstad dedi ki, ''Aşırı coşku insanları kontrolden çıkarır. Cimrilikte bayağılığı getirir. Fakat bayağı olmak kontrolden çıkmaktan iyidir.'' 36. Üstad dedi ki, ''Soylu kişi sakin ve memnundur. Daha aşağıda bulunan insansa daima tasa ve telaş içindedir.'' 37. Üstad nazik fakat mağrurdu. Yüceydi fakat kimseyi korkutmazdı. Mesafeliydi fakat kendisine yaklaşmak kolaydı. 8. Kitap. Eskilerin değerli şahsiyetlerine dairdir. 1. Üstad dedi ki, ''Tai Po için en soylu karaktere ulaşmıştır denilebilir. 3 defa tahtı reddetti. Bunu o kadar sessiz sedasız bir biçimde yaptı ki halkın bundan haberi bile olmadı ve bu davranışından dolayı onu methetmedi.'' 2. Üstad dedi ki, ''Gönlünüze rahatlık vermeyen kanunlar olmayınca saygılı davranışlar çaba gerektiren zorunluluklar olup çıkar. Kontrol altında tutulmayan ihtiyat korkaklığa döner. Kontrolden çıkan cesaret taşkınlığa ve doğrulukta kabalığa sebep olur. Yüksek mevkilerde bulunan insanlar kendi ailelerine karşı gerektiği gibi davranırlarsa halk da şefkate aynı derecede yaklaşır. Eğer bu kişiler bakmakla yükümlü oldukları yaşlıları ihmal ederlerse halk da kendi yaşlarına saygıyı elden bırakacaktır.'' 3. Filozof Tseng hastalanmıştı. Talebelerini yanına çağırdı. Sonra şöyle dedi, ''Ayaklarımı çıkarın örtüden, kollarımı çıkarın. Bakın şiirde ne söyleniyor. Endişe et, ihtiyatlı ol. Tıpkı derin bir körfezde, ince buzun üstündeymişsin gibi. İşte ben de böyleyim şakirtlerim. Ben de bundan sonra bana gelecek tüm zararlardan kaçmanın yolunu biliyorum artık.'' Şakirt Tseng vücudunu ailesinden kendisine bırakılan ve bu yüzden incinmemesi gereken bir armağan sayardı. Şakirtlerine kollarını ve bacaklarını gösteriyor ki bu Çinliler tarafından bugün hala uygulanan bir adettir. 4. Tseng Tuzu'nun hastalığı sırasında Meng Qing Tuzu onun halini öğrenmeye gitti. Tseng Tuzu ona şöyle dedi, ''Bir kuş ölmek üzereyken şarkısı üzünlüdür. Bir insan ölmek üzereyken söylediği şeyleri dinlemeye değer. Yüksek derecelere erişmiş bir kişinin önem verdiği 3 ahlak kuralı şunlardır. Davranışlarında kabalıktan ve özensizlikten kaçınmak, başkalarında ciddiyet ve samimiyet, konuşurken ses tonunun labalilikten ve adillikten uzak olması. Tapınak taşları ile ilgili ayrıntılara gelince, bu işleri gereği gibi yürütecek memurlar hep vardır.'' 5. Filozof Tseng Tuzu dedi ki, ''Kabiliyetli olduğu halde kabiliyetsiz insanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışan, çok şeyi olduğu halde çok az şeyi olanlardan bilgi almaya çalışan, sahip olduğu şeylere sahip değilmiş gibi yapan, dolu olduğu halde kendisini boş gören, saldırıya uğradığı halde mücadeleye girişmeyen, bir zamanlar böyle davranan bir arkadaşım vardı benim.'» 6. Tseng Tuzu dedi ki, ''Güvenebileceğimiz kişi yetim bir prensi himayesi altına alıp 100 li'lik bir devleti yöneten ve karşılaştığı güçlük ne kadar büyük olursa olsun sarsılmayan kişidir. Böylesine soylu biri denilebilir mi? Elbette soylu biri denilebilir böylesine.'» 7. Tseng Tuzu dedi ki, ''Talebe anlayışlı ve sakin olmalı. Çünkü onun yükü ağır, yolu da uzundur. Erdemliliği yüklenir ve bu ağır bir yük değil midir? Dersleri yalnızca ölümle sona erer ve bu uzun bir yol değil midir?'' 8. Üstad dedi ki, Bırakalım şahsiyetimiz şairlerin elinde şekillensin, güzel ahlak kanunlarıyla yerleşsin ve müzikle mükemmele ulaşsın. 9. Üstad dedi ki, halkı bir dersi takip etmeye zorlayabiliriz ama sebebini anlamaya değil. 10. Üstad dedi ki, cesaret sevgisiyle fakirlik korkusu insanları ümitsiz davranışlara sürükler. Ahlakı zayıf olan insanlardan gereğinden fazla nefret ederseniz gittikçe onlara benzersiniz. 11. Üstad dedi ki, bir adam Dük Chao gibi güzel şeylere sahipse ama bunlar boş ve adi şeylerse sahip olduğu diğer şeylere bakmaya değmez. 12. Üstad dedi ki, 3 yıl maaş istemeden ders çalışan birini bulmak kolay değildir. 13. Üstad dedi ki, samimiyet ve sadakatle öğrenmeye gayret et. Karşına ölüm bile çıksa mükemmele ulaşmaya gayret et. Bir ülkenin yönetimi iyiyse yoksulluk ve düşkünlük orada utanç verici bir şeydir. Bir ülkenin yönetimi kötüyse orada zenginlik ve şeref utanç veren şeyler olmalıdır. Ne tehlike altında ülkelerde dolaş ne de isyankar bir ülkeye yerleş. İmparatorlukta kanun ve düzen hakimse yerinden emin olabilirsin. Kanun ve düzen bozulursa oradan ayrılmalısın. 14. Üstad dedi ki, devlet hizmetinde bulunmayan kişi onun siyasetinde tartışmasın. 15. Üstad dedi ki, bando şefi Çih işine başladığı zaman Kuan Çü'nün kapanış faslı hacimlerindeki ihtişamla kulağı nasıl da doldururdu. 16. Üstad dedi ki, gayretli olmak ama dürüst olmamak, sade fakat samimiyetsiz olmak, budala olmak ama doğruluk nedir bilmemek, işte bu davranışları hiç yanıma yaklaştırmam. 17. Üstad dedi ki, hedefine ulaşamayacakmış gibi öğrenmeye gayret et. Hedefi kaçırmaktan korkar gibi öğrenmeye gayret et. 18. Üstad dedi ki, Şun ve Yun'un imparatorluğu soktukları şu yolun yüceliğine bir bak. Üstelik sanki bu onlar için önemsiz bir şey gibiydi. 19. Üstad dedi ki, Yao'nun hükümdarlığı gerçekten büyük bir olaydı. Büyük olan sadece Tanrı'dır ve buna layık olan yalnızca Yao olabilir. Ne kadar engindi. İnsanların ifade edemeyecekleri kadar engin. Başarıları ne kadar yüceydi. Kanunları ne kadar büyük bir zeka gerektirmiştir. 20. Shu'nun 5 bakanı varken imparatorluk iyi yönetiliyordu. Kral Wu dedi ki, Benim 10 yardımcım kabiliyetli yöneticim var. Confucius ise dedi ki, Kabiliyetin zor bulunur bir şey olduğu doğru değil midir? Fakat sadece Tang hanedanı Yu hanedanına dönüşürken kabiliyetlere sahip olmak bakımından Chao hanedanının kuruluş zamanlarından daha zengindi. Çünkü bakanlardan biri kadındı. Demek ki yalnızca 9 adam vardı. İmparatorluğun 3'te 2'si elinde bulunduruyordu ve Yin hanedanı için çok hizmet gördü bu ülkeyle. Bu yüzden Chao'nun kurucusunun erdemleri mükemmel erdemlerdi denilebilir. 21. Üstad dedi ki, Yu'da eleştirilecek bir yan bulamıyorum. Sadece yiyecek ve içecekle yaşardı. Ruhlara karşı hayırlı bir evlattı. Günlük çalışma giysileri paçavralardı ve fakat ayinlere en güzel giysileri o giyer, en iyi şapkaları o takardı. Sarayının kapısında da mütevaziydi. Asıl gücünü ülkesi için açtığı hendek ve kanallarda gösterdi. Yu'da eleştirilecek bir yan bulamıyorum. 5. cilt 9. kitap şahsi konulara dairdir. 1. Üstad alışveriş, kader ve mükemmeliyet üzerine nadiren söz söylerdi. 2. Tahsiyan köyünden biri şunu söyledi. Filozof Kung yani filozof ne yüce bir insan. Bilgisi o kadar engin olduğu halde hiçbir konuda ün kazanmamıştır. Üstad bunu duyunca şakirtlerine dönüp dedi ki, benim ne yapmam gerekir? Araba kullanmasını mı, ok atmasını mı öğreneyim? Araba kullanmasını öğreneceğim. 3. Üstad dedi ki, keten şapka ayinler için en uygun olanıdır. Fakat bugünlerde ipeklisi giyiliyor. Bu pahalı değildir. Ben de genel kullanıma uyarım. Kabul salonunun altında selam vermek kural olarak kaydedilmiştir. Ama şimdi yukarıda selam veriyorlar. Bu varsayımdır. O halde ben genel kullanımın tersine aşağıdayken selam vermeye devam edeceğim. 4. Üstadın 4 özelliği şunlardır. Peşin hüküm vermez, bir şeye hemen karar vermez, inatçı değildir, bencilliği yoktur.